İhtiyar Balıkçı, Ernest Hemingway.
Ayrım 7.
Burnuyla ipi zorluyor diye düşündü. Bunun da sırası gelecekti nasıl olsa, zorlayacak. Ama bu yüzden sıçrayabilir, dönmeye devam etse daha iyi. Hava almak için sıçraması gerekliydi. Ama her sıçrama iğnenin açtığı yarığı büyütebilirdi. Balık da iğneyi atardı belki. Sıçrama balık dedi, sıçrama. Balık birkaç kere daha vurdu ipe. Başını her sallayışında ihtiyar adam ipi biraz daha saldı. Acısını arttırmamalıyım diye düşündü. Benim çektiğim acının önemi yok, dayanabilirim ama onun acısı artarsa çılgınca şeyler yapar. Bir süre sonra çırpınmayı bıraktı balık. Ağır ağır çember çizmeye başladı. İhtiyar adam ipi durmadan çekiyordu şimdi. Ama yine bayılacak gibi oldu. Sol eliyle biraz deniz suyu alıp başına döktü. Biraz daha su aldı sonra, ensesini ovuşturdu. Tutulma yok dedi, birazdan çıkar, dayanabilirim, dayanmam gerek, sözünü bile etme bunun. Diz çökerek baş altına yaslandı yine. Bir an için ipi sırtına doladı. Çember çizerken biraz dinlenirim diye düşündü. Çıkınca da kalkar asılırım diye kararlaştırdı. Baş altında dinlenirken balığın çember çizmesi, bu arada ipi çekememek insanı tedirgin ediyordu. Ama ipin gerginliğinden balığın sandala doğru geldiğini anlayınca ihtiyar adam ayağa kalktı, çekmeye başladı ipi. Hiç bu kadar yorulmamıştım diye düşündü. Alize de esmeye başlar şimdi. Ama balığı götürmek için ihtiyacım olacak ona. Çok ihtiyacım olacak. Çember çizmek için bir daha uzaklaşırken yine dinlenirim dedi. Çok daha iyiyim şimdi. 2-3 dönüş sonra yakalarım onu. Hasır şapkası ensesine kadar inmişti. Balığın ipi gererek uzaklaşmaya başlamasıyla birlikte baş altına çöktü. Şimdilik sen çabala balık diye düşündü. Dönüşte yakalarım seni. Deniz epeyce kabarmıştı. Ama hafif bir meltem esiyordu. Dönmek için bu melteme ihtiyacı vardı. Güneybatıya yönelmeli dedi. Kimse kaybolmaz denizde. Üstelik uzun bir adadayız. İlk olarak 3. dönüşünde gördü balığı. Karanlık bir gölge olarak gördü onu. Sandalın altından geçmesi öyle uzun sürdü ki büyüklüğüne inanamadı. Hayır dedi. O kadar büyük olamaz. Ama o kadar büyüktü işte. Çemberini çizdikten sonra 30 metre ileride yüze çıktı. İhtiyar adam kuyruğunun sudan yükseldiğini gördü. Koca bir tırpandan daha yüksekti kuyruğu. Lacivert suyun üstünde soluk eflatundu. Dalgaları tırpanlayarak okyanusa gömüldü yine. Balık su yüzüne yakın bir yerde yüzerken ihtiyar adam onun kocaman gövdesini, çevresindeki mor çizgileri rahatça görebiliyordu. Sırtındaki yüzgeci kısmış, yanlarındaki koca yüzgeçleri ise alabildiğini açmıştı. Bu çemberi çizerken ihtiyar adam gözlerini de gördü balığın. Yanında iki tane de asalak balık yüzüyordu. Bazen gidip yapışıyorlardı ona, bazen ayrılıyorlardı. Onun gölgesinde yüzüyorlardı bazen de. Uzunlukları birer metre kadardı. Hızla yüzerlerken yılan balıkları gibi kıvrılıyordu gövdeleri. İhtiyar adam terliyordu şimdi. Ama terlemesi sadece güneşten değildi. Balığın sessizce her dönüşünde biraz daha topluyordu ipi. İki dönüş sonra zıpkını saplayabileceğini sanıyordu. Ama iyice, iyice, iyice yaklaşmalıyım ona diye düşündü. Kafasına saplamamalı, yüreğine saplamalı. Heyecanlanma ihtiyar, güçlü ol dedi. Bir sonraki dönüşünde balığın sırtı sudan çıktı ama biraz uzaktaydı sandaldan. Bir sonraki dönüşünde de uzaktaydı ama daha çok çıkmıştı. İhtiyar adam ipi biraz daha toplamakla ona iyice yaklaşacağını umuyordu. Zıpkınını çok önceden hazırlamıştı. İncecik sicimi yuvarlak bir sepetin içindeydi. Ucu da baş altına bağlanmıştı. Balık çemberini kapamak üzereydi şimdi. Durgundu, güzeldi. Kocaman kuyruğu oynuyordu sadece. İhtiyar adam onu kendine çekmek için olanca gücüyle asıldı ipe. Bir an yan yattı balık. Sonra düzelip bir kere daha dönmeye başladı. Kımıldattım onu dedi ihtiyar adam. Kımıldatabildim. Bayılacak gibi oldu yine. Ama bütün gücüyle büyük balığa asılıyordu. Kımıldattım diye düşündü. Belki bu kere çekebilirim onu. Çekin ellerim diye düşündü. Sıkı durun bacaklarım. Dayan kafam, dayan. Şimdiye kadar hiç kara çıkarmadın yüzümü. Bu keresinde onu çekeceğim. Bütün gücüyle asıldı. Her şey yolunda gitti önce. Balığı yarı yola kadar çekti. Ama sonunda balık doğrulup yüzmeye başladı. Balık, dedi ihtiyar adam. Balık, nasıl olsa öleceksin. Beni de mi öldürmek istiyorsun? Böyle yapmakla bir şey olacağı yok diye düşündü. Dudakları kurumuştu, konuşamıyordu, suya da uzanamıyordu şimdi. Bu keresinde sandala kadar çekmeliyim onu diye düşündü. Birkaç kere daha dönerse dayanamam. Dayanırsın dedi kendi kendine, sonuna kadar dayanırsın. Bir sonraki dönüşte az kalsın işini bitirecekti balığın. Ama balık yine doğrulup ağır ağır uzaklaştı yüzerek. Beni öldürüyorsun balık diye düşündü ihtiyar adam. Ama hakkın da var. Senden daha büyük, senden daha güzel, daha soğukkanlı, daha soylu bir şey görmedim kardeşim. Hadi öldür beni. Kimin kimi öldürdüğünün hiç önemi yok. Kafan karışıyor şimdi de diye düşündü. Aklın başında olmalı. Aklını başına al. Erkek gibi dayan. Ya da balık gibi diye düşündü. Kendisinin de zor duyabileceği bir sesle toparlan kafam dedi. Toparlan. Balık iki kere daha döndü. Anlayamıyorum diye düşündü ihtiyar adam. Her keresinde bayılacak gibi oluyordu. Anlayamıyorum ama bir kere daha deneyeyim. Bir kere daha denedi. Balığı yan yatırdığında bayılacak gibi oldu yine. Balık doğruldu, büyük kuyruğunu havada sallayarak ağır ağır uzaklaştı. Elleri pelte pelte olmuştu ihtiyar adamın. Gözleri bir görüyor bir görmüyordu. Yine de bir kere daha deneyeceğim diye söz verdi kendi kendine. Bir kere daha denedi, aynı sonucu aldı. Bir kere daha diye düşündü. Neredeyse bayılacaktı. Bütün acısını, gücünden, çoktan çekip gitmiş gururundan kalan ne varsa balığın çektiği acıya karşı hepsini ortaya koydu. Yan yatarak yaklaştı balık. Ağır ağır, yan yan yüzüyordu. O kadar yaklaştı ki burnu sandala değecekti neredeyse. Uzundu, upuzundu, derindi, genişti, gümüş rengindeydi. Mor benekler vardı üstünde. Geçip gitmeye başladı. İhtiyar adam yere bıraktı ipi. Ayağını üstüne bastı. Kaldırabildiği kadar kaldırdı zıpkınını. Olanca gücüyle, artan gücüyle göğsüne kadar kalkmış o büyük yüzgecin arkasına sapladı. Demirin battığını duydu. Üstüne abandı. Bütün ağırlığıyla itti zıpkını. Balık içinde ölümüyle canlandı. Olanca uzunluğunu, genişliğini, olanca gücünü, güzelliğini göstererek sudan yükseldi. Sonra ihtiyar adamla teknenin üstüne sular sıçratarak denize düştü. Bayılacak gibiydi ihtiyar adam, rahatsızdı, iyi göremiyordu. Ama zıpkının sicimini açıp çiğ elleri arasından ağır ağır saldı. Gözleri görmeye başlayınca balığın gümüş rengi karnı yukarıda sırt üstü yatmakta olduğunu gördü. Zıpkının sapı balığın omzundan görünüyordu. Deniz yüreğinin kırmızı rengine boyanmaktaydı. Bir milden daha derin olan mavi suda koyu koyu birikti önce. Sonra bulut gibi yayıldı. Balık gümüş rengindeydi. Kımıldamıyordu. Dalgalarla sallanıyordu. İhtiyar adam dikkatle gözlerinin görebildiği kadar baktı balığa. Sonra zıpkının sicimini baş altındaki tahtaya iki kere doladı. Başını ellerinin arasına aldı. Baş altına yaslanarak kafamı toparlamalıyım dedi. Yorgun ihtiyarın biriyim ben ama bu balığı kardeşimi öldürdüm. Sıra işin hamallığında. Sandalın yanına bağlamak için ilmikleri, halatı hazırlamalı diye düşündü. İki kişi olsaydık bile tekneyi boşaltıp balığı yukarı alsaydık yine de sığmazdı sandala. Her şeyi hazırlamalı. Sonra onu çekip iyice bağlamalı. Sonra da yelken açmalı eve doğru. Balığı sandalın yanına doğru çekmeye başladı. Solungaçlarından geçireceği ipi ağzından çıkaracak, kafasını baş altının oraya bağlayacaktı. Görmek istiyorum onu diye düşündü. Dokunmak istiyorum ona. Onu duymak istiyorum. Bütün varlığım o diye düşündü. Zıpkını ikinci itişimde. Çek yanına, bağla. İlmiği kuyruğundan geçir. Bir ip de ortadan geçir. Sımsıkı bağla tekneye. İş başına ihtiyar dedi. Sudan bir yudumcuk aldı. Savaş bitti ama yapılacak bir sürü hamallık var daha. Gökyüzüne sonra da balığa baktı. Dikkatle baktı güneşe. Olsa olsa öyledir diye düşündü. Alize çıkıyor. Oltalarda iş kalmadı artık. Eve dönünce çocukla birlikte hepsini onarırız. Gel bakalım balık dedi. Ama balık gelmedi. Sallanarak yatıyordu sularda. İhtiyar adam tekneyi balığın yanına yanaştırdı. Yanaşıp da baş altını balığın başına dayayınca bile büyüklüğüne inanamadı. Zıpkın siciminin ucunu çözdü. Balığın solungacından geçirip ağzından çıkardı. Burnuna bir kere dolayıp öteki solungacından geçirdi. Bir kere daha doladı burnuna. Sonra iki ucunu birden baş altına bağladı. Sicimi kesti sonra. Kuyruğu bağlamak için sandalın kıçına gitti. Balığın gümüşlü morlu rengi gümüşe dönmüştü sadece. Çizgileri de kuyruğu gibi soluk eflatundu. Birer karıştan daha genişti çizgileri. Gözleri bir periskopun içindeki aynalar gibi, dinsel bir törendeki azizlerin gözleri gibi ayrıydı birbirinden. Onu öldürmenin tek yolu buydu, dedi ihtiyar adam. Suyu içtiğinden beri daha iyiydi. Balığın kaçamayacağını da biliyordu artık. Kafası yerine gelmişti. Bu haliyle en aşağı 700 kilo çeker diye düşündü. Belki de daha çok. Üçte ikisini satsa kilosu 60 sentten kalemsiz olmaz dedi. Kafam yerinde değil. Ama büyük DiMaggio olsa benimle övünürdü. Bende kemik mahmuzu yok ama ellerimle sırtım adam akıllı ağrıdı. Kemik mahmuzu nedir acaba diye düşündü. Belki bizde var da biz bilmiyoruz. Balığı sandalın başına, kıçına, ortasına bağladı. Öylesine büyüktü ki sandala yanaşmış daha büyük bir tekne gibiydi. Bir parça ip kesti. Ağzı açılmasın, rahat rahat gitsinler diye balığın çenesiyle burnunu bağladı. Yelken direğini dikti sonra. Yamalı yelkeni çekti. Sandal güneybatıya doğru ilerlemeye başladı. İhtiyar adam kıça yarı uzandı. Güneybatının nerede olduğunu anlamak için pusulaya gerek duymuyordu. Alize'yi kollamak, yelkenin rüzgarı nereden aldığını görmek yeterdi. Küçük bir oltanın ucuna bir kaşık bağlayıp sarkıtsam, yiyecek bir şeyler bulmaya çalışsam, ağzımı ıslatmak için de biraz su içsem. Ama kaşık bulamadı, sardalyalarda kokmuştu. Gerçekten kancasını uzatıp sarı galf yosunlarından aldı biraz. Yosunları salladı, küçücük karidesler döküldü tekneye. En aşağı 12 taneydiler. Kum böcekleri gibi sıçrayıp duruyorlardı. İhtiyar adam baş parmağıyla işaret parmağını kullanarak kafalarını kopardı. Kabuklarıyla kuyruklarıyla yedi karidesleri. Çok küçüktüler ama besleyici olduklarını biliyordu. Tatları da iyiydi. İhtiyar adamın daha iki içimlik suyu vardı şişede. Karidesleri yedikten sonra bir içim suyun yarısını içti. Tekne ağır yüküne rağmen iyi yol alıyordu. İhtiyar adam koltuğunun altına almıştı yekeyi. Balığı görebiliyordu. Bunun bir rüya olmadığını, gerçek olduğunu anlamak için ellerine bakması, sırtını teknenin kıçına dayaması yeterdi. Bir keresinde sonlara doğru umutsuzluğa kapıldığı sırada bunun belki de bir rüya olduğunu sanmıştı. Sonra balığın sudan çıkıp havada bir an kıpırdamadan kaldığını, sonra da suya düştüğünü görünce büyük bir gariplik sezmişti bunda. İnanamamıştı. Gözleri pek iyi görmüyordu o sıralarda ama şimdi her zamanki gibiydi. Açık seçik görüyordu her şeyi. Artık karşısındaydı balık. Elleriyle sırtı bunun bir rüya olmadığını gösteriyordu. Eller çabuk iyileşir diye düşündü. İyice kanattım onları. Tuzlu su iyileştirir. Körfezin karanlık suyu en iyi ilaçtır. Şimdi bütün iş kafayı toplamakta. Eller görevlerini yaptılar. İyi gidiyoruz. Ağzı kapalı, kuyruğu dimdik, kardeş kardeş gidiyoruz. Sonra kafası karışmaya başladı biraz. O mu beni götürüyor, ben mi onu götürüyorum diye düşündü. Onu arkamdan sürükleseydim mesele yoktu. Balık bütün o yüceliğini bırakıp teknemde olsaydı yine mesele yoktu. Ama yan yana gidiyorlardı şimdi. İsterse o beni götürsün diye düşündü ihtiyar adam. İş hileye gelince ondan üstünüm. Zaten bir kötülük dokunmadı bana. Hızla gidiyorlardı. İhtiyar adam tuzlu suya soktu ellerini. Kafasını toplamaya çalıştı. Yüce kümülüs bulutları vardı gökte. Kümülüslerin üstünde de sirüsler. İhtiyar adam Meltem'in bütün gece süreceğini anladı. Durmadan balığa bakıyordu. Bunun gerçek olduğuna inanmak için. İlk köpek balığının saldırışından bir saat önceydi. Bir rastlantıyla gelmemişti köpek balığı. Bir mil derinliğindeki denize çöken karanlık kan bulutunun içinden gelmişti. O kadar hızlı, o kadar dikkatsizcesine gelmişti ki mavi suların yüzüne güneşe çıktı. Denize daldı sonra. Kokuyu alıp tekneyle balığın gittiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Bazen kokuyu kaybediyordu. Yine yakalıyordu sonra. Ya da yakalar gibi oluyordu. O yöne doğru hızla yüzüyordu. Denizlerin en hızlı yüzen balıklarından biriydi bu. Çok büyük bir mako. Her yeri güzeldi dişlerinden başka. Sırtı kılıç balığının sırtı gibi maviydi. Karnı gümüş rengiydi. Derisi düzgündü, güzeldi. Kılıç balığına benziyordu. Ağzının sımsıkı kapalı dudakları arkasında 8 sıra dişi vardı. Dişlerin hepsi içe doğru kıvrılmıştı. Çoğu köpek balıklarından olan piramit biçimli dişlere benzemiyordu bunlar. Pençe gibi kıvrılan insan parmaklarına benziyorlardı. İhtiyar adamın parmakları kadar uzundular neredeyse. İki yanları da bıçak gibi keskindi. Denizdeki bütün balıkları yemek için yaratılmışlardı sanki. O kadar hızlı, o kadar güçlüydüler ki başka düşmanları yoktu. Taze kan kokusunu alınca hızlandı. Mavi yüzgeci suyu kesiyordu.
Ayrım sonu.